Ayrım 37, sayfa 435. Gabriel Thomasian ailesinin kadınlarına ait çadırın girişinde durup aralıktan içeri girmesinin uygun olup olmadığını sordu. Mayrik Antaram buyur etti adamı içeriye. Genç anne ile bebeğe baktığından bu yana hastalık taşıyabileceği kaygısıyla hastane barakasına gitmiyordu. Yaşlı kadının tutkun cüretkar yüzü annelik duygusuyla yanmaktaydı. Bir an bile durmuyordu. Çocukla lohusanın hizmetini bir türlü doyamadığı kişisel bir mutluluk gibi zevkle görüyordu. Antaram'ın durdurak bilmez çabalarına rağmen çocuk bir türlü toparlanamamıştı. Minicik yüz doğumdan hemen sonra olduğu gibi hala koyu renkte ve buruşuktu. Gözleri ise fal taşı gibi açık olmasına rağmen bakmıyor izlenimi bırakıyordu. En kaygı verici olan da çocuğun neredeyse hiç ağlamamasıydı. Hofsana çökmüştü. Yüzünde sadece zor doğumun neden olduğu bitkinlik ifadesi değil, düşmanca bir katılık vardı. Gençlik çizgileri tamamen yitmiş, yerini sinsi sert çizgilere bırakmıştı. Gabriel kadının yatağına yaklaşırken çocuğun göğsünü açıp kalp tarafında yarım mecidiye büyüklüğündeki mor beni gösterdi. Giderek büyüyor. Sesi tanrısal ceza kehanetinde bulunuyormuş gibi törenseldi. Mayrik Antaram sabredememiş kadını öfkeyle azarlamıştı. Mutlu ol ve çocuğun bu işareti yüzünde değil de göğsünde taşıdığı için Tanrı'ya şükret. Daha ne istiyorsun? Hofsannah boş tesellilere karşı kendisinin daha iyi bildiği şeyi durmaksızın savunmaktan yorulmuşçasına gözlerini kızgınlıkla kapadı. Peki neden bu kadar az emiyor, neden ağlamıyor? Antaram kundağı sıcak tuğlaların üzerinde ısıtmakla meşguldü. İşini bırakmadan bağırdı. Vaftize kadar iki gün daha bekle. Bazı çocuklar vaftizden sonra doğru dürüst ağlamaya başlarlar. Hofsannah'ın yüzü söyleneni reddedermişçesine kasılmıştı. Vaftize kadar yaşarsa tabii. Doktorun karısı öfkelenmişti. Sen hem kendine hem de başkalarına acı çektirmeyi seviyorsun. Damlacıkta iki gün sonra ne olacağını, bizi bekleyenin vaftiz mi ölüm mü olduğunu kim bilebilir? Bagratyan Efendi bile iki gün sonra yaşayıp yaşamayacağımızı bilemez. Ama yaşarsak diye gülümsedi Gabriel. Burada çadırların önünde anne ve çocuğun şerefine küçük bir şölen yaparız. Papazla konuştum. Şölene çağrılmasını istediklerinizin adını söyleyin Bayan Thomasian. Hofsana Thomasian yattığı yerden baştan savarcasına yanıtladı. Ben buralı değilim, tanıdığım kimse yok. Yatağında oturan İskuhi konuğu geldiğinden bu yana sessizce izliyordu. Gabriel'in gözleri de sık sık genç kıza kaymaktaydı. Gabriel'e göre İskuhi'nin durumu böylesine tuhaf düşmanca davranışlar için kendisinde güç bulabilen, bunun da ötesinde durumu nedeniyle çevresinde pervane olunmasının tadını çıkaran Lousa'dan daha kötüydü. Yardımı asıl ihtiyacı olan İskuhi'ydi. Oysa tutsakmışçasına çadırda oturuyordu bütün gün. Gabriel'in bakışları genç kızı sarmıştı. ''Bana biraz eşlik etmek ister misiniz İskuhi? Karım ortada yok, aramak istiyorum.'' İskuhi sorarmış gibi Hofsannah'a baktı. Kadın ağlamaklı sesiyle İskuhi'nin Bagratyan Efendi'ye eşlik edebileceğini söylemişti. Ama abartılı üslubu kırıldığını ifade ediyordu. ''Elbette gidebilirsin İskuhi. Sana ihtiyacım yok. Kundaklarken nasılsa yardımın olmuyor. Git, sana iyi gelir.'' Hofsannah'ın sözlerindeki sinsiliği sezen İskuhi kararsız kalmıştı. Tam o sırada Mayrik Antaram araya girdi. ''Gitmene bak canım, akşam olmadan da gelme sakın, bu yaşam sana göre değil.'' Çadırdan çıkınca hayretler içinde kalan Bagratyan sordu. ''Yengenizin neyi var İskuhi?'' Bir an duraklayan kızın gözleri görmüyormuş gibi bakıyordu. ''Bebek çok kötü, Hofsana ölmesinden korkuyor.'' Fakat sonra yürümeye başlayınca adamın yüzüne çevirdi bakışlarını. ''Belki de başka bir şeydir, belki de gerçek karakteri şimdi doğumdan sonra çıkıyor ortaya.'' ''Peki daha önce bu karakteri hiç fark etmediniz mi?'' İskuhi Zeytun'da yetim evlerini ve orada yaşadıkları ufak tefek çekişmeleri düşündü. Hofsannah'ın karakterindeki katı ve inatçı temeli hep hissetmişti o. Fakat şu an neden Hofsannah'tan konuşsunlar? Adamın sorusunu öylesine geçiştirdi. ''Zaman zaman tabii.'' Juliet'i orada bulmaları pek küçük ihtimal olmasına rağmen İskuhi ile Gabriel kent çukuruna yönelmişlerdi. Önünde insanların oturduğu kulübelerin dar aralarından geçtiler. Burada hava her zaman vadidekinden daha hoş ve serin olurdu. Bugün deniz uzun soluğunun yumuşak esintilerini gönderiyordu da. Herkes işinde gücündeydi. Kadınlar çamaşırları, giysileri tamir ediyorlar. İhtiyat birliğindeki yaşlı adamlar ayakkabı pençeliyor, tahta rendeliyor, koyun ve keçi postlarını işliyorlardı. Arslan Nurhan'ın kurduğu demirhane, saraçhane ve fişekhane yoğun faaliyetteydi. Yakılan büyük ateş nedeniyle kamp yerinin dışına kurulan bu işliklerde 20 yardımcısıyla birlikte Nurhan Çavuş da çekiç sesleri ve gürültüler arasında çalışıyordu. Çivi ve mıhlara ihtiyaç çoktu. Kırılan el aletleri, toprak araç gereci, özellikle de zarar görmüş silahları hızla onarmak gerekirdi. Böyle sakin günlerde insan sık sık bu barışçıl çalışma gürültüsü nedeniyle damlacıkta sanki ölüm kuşatması değil de sömürgecilerin basit düzeni varmış sanısına kapılabilirdi. Yaşanılan anın belirsizliği, insanların bu çocuksu gücü dünü ve yarını aşmış görünüyordu. Gerçi yüzler çekilen zorluklardan, kötü beslenmeden ve uykusuzluktan çökmüştü. Ama Bagratyan'da İskuhi'yi buyur ederken gülümsüyorlardı. Gabriel Bagratyan'la genç kız kaptan ayrıldılar. Sadece tek eceli sözler dökülüyordu dudaklarından. Kayıtsız sorular, kayıtsız yanıtlar. Sanki her biri bu mükemmel dengenin bozulmaması için diğerinin kefesine nar taneciklerine benzeyen küçük ağırlıklar koyuyordu. Yüksek tepeyi batıya doğru çıkıyorlardı. Her yer çıplaktı. Düzlüğün yumuşak bitki örtüsü geride kalmıştı. İskuhi ile Gabriel'in birbirlerini daha iyi anlamaları için kuş seslerinin duyulmadığı, sadece biraz rüzgarla açık bir alan uzanıyordu önlerinde. Adam genç kıza bakmıyordu ama onu görmeden yanında hissetmek çok güzeldi. Taşlık bölgeye geldiklerinde kızın çekici mahcubiyet içindeymiş gibi görünen ayaklarının kararsızlaştığını seziyordu. Sonra tamamen sustular. Konuşacak ne vardı ki? Yanındaki narin vücudun giderek ağırlaştığını hissediyordu Gabriel. Hayır, kızın vücudu değil bu. Ama ne? Sanki şu an yanında yarı görünür yarı görünmez yürüyen sadece bugünün İskuhi'si değildi. Sanki İskuhi bütün geçmişi, bütün geleceğiyle yürüyordu yanında. Genç ve güzel bir kız değil, tanrıdan tanrıya, zaman dışı bütünlüğü içinde mükemmel cisimleşmiş bir ruhtu. Fakat bir insanın cinselliğin geçici baştan çıkarıcılığını aşarak, tanrısal yoğunluktaki eşsizliği ve sürekliliği içinde bir başka öze dokunarak onurlandırıldığı bu kız kardeş ruhunu, dünyanın başlangıcından sonuna kadar bir solukla birdenbire içine aldığı bu çok nadir, çok yumuşak anı kim ifade edebilir? Gabriel İskuhi'nin sağ elini kavramıştı. Sakat kolu nedeniyle solunda yürüyordu. Kız yürürken hiçbir şey sakınmadan, hiçbir şey dayatmadan sessizce kendisini adama bırakmıştı. Aralarında hızlı ama yumuşak tarzda gelişen bu duygudan söz etmemişler, öpüşmemişlerdi. Yürüyorlardı, birbirlerine aittiler artık. İskuhi Gabriel'e kuzey mevzisine kadar eşlik etmişti. Sonra veda edip ayrıldı. İçinde herhangi bir arzu, belirsiz heyecan, kuşku ve gelecek sorunu kıpırdamadan uzun süre bakmıştı arkasından. Gelecek mi? Gülünç. İçi hafif bir sevinçle doldu. İskuhi'nin varlığı öylesine sessizce geri çekilmişti ki yeni savunma planını hazırlarken onu düşünmesi bile rahatsız etmiyordu. Bir süre sonra Stepan kendisini görmeye gelince çocuğu itaatsizliği nedeniyle cezalandırmayı unuttu. Musa Dağı'da sürdürülen yeni yaşam mezhepler açısından da sonuçlarını göstermişti. Son 10 yıl içinde Ermeni halkı arasında mezhep değiştirme neredeyse moda olmuştu. Özellikle Protestanlık geçtiğimiz yüzyılın ortalarından bu yana Amerikan ve Alman misyonerleri sayesinde giderek güçlü biçimde yaygınlaşmaktaydı. Bu noktada sadece Kilikyalı ve Suriyeli Ermeniler uğruna, dolayısıyla da Musa Dağı'daki 7 köylü yerleşim merkezi uğruna, eğitim, inşa ve bakım konusunda yorulmak bilmez faaliyetleriyle büyük kazanımlar elde eden Maraş'taki muhterem papazlara işaret etmek yeter. Ancak mezhep çeşitliğinin ulusun ruhunda önemli parçalanmalar yaratmadığı sevindirici bir durum olarak belirtilmelidir. Hristiyanlık burada ağır mücadeleler içinde olduğundan her türlü kıskançlığı, karşılıklı kibirlenmeyi engelliyordu. Bitiyaslı rahip Harutyun Nohutyan her zaman Yediköy içinde dini görevlerini serbestçe yerine getirmişti. Fakat önemli sorunlarda yine de Terhay Kazu'nun otoritesine tabiydi. Damlacık'ta ise Aram Tomasyan yaşlı rahibin halefi olarak geriye kalan Protestan cemaatin dini ihtiyaçlarını karşılıyor ama o da Terhay Kazu'nun otoritesini kabul ediyordu. Haykazun her pazar vaaz vermesi için kürsüyü Aram Tomasyan'a bırakmaktaydı. Ne var ki Tomasya'nın vaazını sadece protestanlar değil, çoğunlukla bütün halk dinliyordu. Usul ve kurallar bütün önemini yitirmişti. Terhaykazun dağın dokunulmazlığı olan başpapazıydı ve görevini sadece evlenme izni olan küçük köy papazlarının başı olarak değil, aynı zamanda halkın ebedi kesiminin rahiplerinin de başı olarak sürdürüyordu. Buna göre Aram Tomasya'nın Haykazun'dan yeni doğmuş çocuğu vaftiz etmesini istemesi de anlaşılmaktadır. Tören gelecek pazar günü, yani Ağustos ayının 4. pazarı, kamp yaşamlarının ise 23. gününde yapılacaktı. Ancak Terhaykazun'un yönettiği pazar ayini ve yerine getirmek zorunda olduğu öteki görevleri nedeniyle öğleden sonra geç saatlerde başlayabilmişti. Hofsanna kendisini ibadet yerine gidemeyecek kadar güçsüz ve kötü hissettiği için Aram Tomasyan papazdan çocuğu 3 çadır mevkiinde vaftiz etmesini rica etmişti. Böylece yeni anne de törende bulunabilecekti. Daha önce konuşulduğu gibi Bagratyan ileri gelenlerle en önemli kısım komutanlarından yaklaşık 35 kişiyi çağırmıştı. Musa doğada doğan bu ilk bebeğin Hristiyan cemaatine kabul töreni, ona halkın önde gelen kişilerini bir çölen çerçevesinde ağırlamak ve yeniden birleştirmek fırsatı vermişti. Yerli üretim sert şaraptan daha 10 litrelik 9 testisi vardı. Christopher bunlardan ikisini ikram için ayırmıştı. Ayrıca bir miktarda dut rakısı çıkarmışlardı. 3 çadır mevkiinde yiyecek korkutucu biçimde azaldığından Gabriel elbette yiyecek bir şeyler ikram edemiyordu. Konuklar öğleden sonra 4'te çadırların önünde toplanmıştı. Yeni doğum yapmış anne ve yaşlar için birkaç sandalye getirilmişti. Zangoç küçük teneke küveti masanın üzerine yerleştirdi. Çok eskilerden kalmış harikulade mermer vaftiz küveti Yoğunoluk Kilisesi'nde bıraktıkları hazineler içindeydi. Terhaykazun kutsal giysileri şeyh çadırında giymişti. Vaftiz babası Ginka Hayr, Aram'ın isteği doğrultusunda Gabriel Bagratyan'dı. Kürdan kadar zayıf Asatya'nın başkanlığında kilise korosu, çarmıha girilmiş İsa heykeliyle küçük teneke küvetin bulunduğu masanın arkasına dizilmişti. Ilık vaftiz suyu sunağın önünde kutsandı. Sonra koronun ilahileri eşliğinde yardımcı papazlardan biri küvetin içine kutsal mayron yağından 3 damla damlattı. Vaftiz babası Gabriel bebeği utanarak Mayrik Antaram'ın kucağından almıştı. Kadınlar bir türlü toparlanamayan, sarıya çalan kestane renkli buruşuk yaratığı, tören nedeniyle mevcut genel koşullar göz önüne alındığında muhteşem denebilecek süslü bir yastığa yatırmışlardı. Çocuğun gözleri hala suçsuz yere en zalim gösterilerine maruz kaldığı bu hayatı görmeden bakıyordu. Sesi de dünyanın bu en acımasız gösterisine cömertçe doğan Tanrı ışığını feryatlarla selamlamayı uğraşa değer bulmuyordu hala. Tuhaf yalıtılmışlığı içinde dinsel ele geçirilişe ve sonuçlarına direniyormuş gibi görünen talihsiz paketi papazın önüne götürmüştü Gabriel. Papazın alçak gönüllü, ürkek ama yine de şaşılacak kadar soğuk gözleri Bagratyan'ı tanımıyor gibiydi. En azından gerçek kimliğini değil, sadece kutsal bir eylemde herhangi bir görev yerine getiren birini görüyordu. Terhaykazun ne zaman sunağın önünde dursa ya da ayin giysilerini giyse böyle olurdu. Böyle zamanlarda gözlerinden her türlü insani ilgi ve anı geri çekiliyor, yerini görevinin sert soğukkanlılığına bırakıyordu. Çınlayan sesiyle vaftiz babasına sordu. ''Bu çocuk ne istiyor?'' Kendisini son derece beceriksiz hisseden Bagratyan şöyle yanıt vermek zorundaydı. ''İnanç, umut ve sevgi.'' Bu 3 kez tekrarlanıyordu, sonra asıl soruya geçiliyordu. ''Bu çocuğun adı ne olsun?'' Büyük baba usta Mikael Tomasya'nın adını seçmişlerdi çocuk için. Törenin bu aşamasında yaşlı adam oturduğu yerden kalkıp, sanki kendisinden sonrakilerin geleceğinde kendisi de varmış gibi, gülünç biçimde hafifçe eğilerek selam vermek zorunda hissetmişti kendisini. Vaftiz töreninin tanıkları arasında geleceğin ne olduğuna ilişkin tek bir düşünce vardı. Herkesi bekleyen ölüm kaderi bir yana bırakılırsa, mucizevi kurtuluşa inanılsa bile bu zavallı hissiz bedencik bunu hiç yaşayamayacaktı. Mayrik Antaram İskuhi ve Aram Tomasyan Gabriel'e yaklaştılar. Çocuğun giysilerini çıkaracaklardı. Bu arada İskuhi ile Gabriel'in elleri birçok kez değmişti birbirine. İzleyenler üzerinde öfkeli bir umutsuzluk havası vardı. Hofsanna püritence kısılmış yüz ifadesiyle vaftiz grubuna dikmişti gözlerini. Bir şeylerin ruhunu ölümcül hüzünle, ölümcül düşmanlıkla etkilediği görülüyordu. Belki de bu, şimdi şu an kendini dışında hissettiği İskuhi ile Aram'ın, kardeşle ağabeyin arasındaki içsel ortaklıktı. Terhaykaz'ın çıplak çocuğu taklit edilemez güvenli bir hareketle aldı. Binlerce bebeği vaftiz etmiş olan elleri neredeyse doğaüstü beceriklilik ve zarafetle çalışıyorlardı. İşlerinin elle yapılan bölümünde bütün önemli papazlarda görülür bu. Bir saniye süresince çocuğu kalabalığa tuttu. Herkes çocuğun göğsü üzerindeki büyük beni görmüştü. Sonra her defasında bedeniyle haç çizerek çocuğu 3 kez suya sokup çıkardı. ''Seni baba, oğul ve kutsal ruh adına vaftiz ediyorum.'' Hofsanna kasılmış halde ayağa kalkmış, gergin bir ifadeyle öne eğilmişti. Karar anıydı. Mayrik Antaram'ın kendisine söz verdiği gibi çocuk küvetin içinde incinmiş uzun feryadı basacak mıydı acaba? Terhaykaz'ın bebeği vaftiz babasına uzattı. Fakat bebeği o değil, Antaram alarak hastalıklı deriyi yumuşak havluyla kurulamaya başlamıştı. Çocuk bağırmıyordu ama Hofsanna, papazın karısı, bağırmaya başladı. 2 uzun histerik çığlık koyvermişti. Arkasındaki sandalye devrildi ve sonra yüzünü elleriyle kapayıp çadıra koştu. Yanında oturan Juliet kadının çığlığından bir sözcüğü net biçimde hem de 2 kez duymuştu. Günah, günah! Aram Thomasian bir süre sonra yüzü sapsarı kesilmiş, dudaklarında zorlama bir tebessümle çadırdan çıktı ve tören yerine geldi. ''Onu bağışlaman gerekir Terhaykaz'ın. Bugüne kadar göstermemiş olsa da Zeytun'dan ayrılmak zorunda kaldığımızdan bu yana ruhu tamamen perişan durumda.'' İskuhi'ye el edip Hofsanna'nın yanına gitmesini istedi. Kız çaresizlik ve kararsızlık içinde Bagratyan'a bakıyordu. Bagratyan papaza rica etti. ''Kız kardeşinizi yanımızda bırakamaz mısınız papaz? Çadırda nasılsa Mayrik Antaram var.'' Thomasian kapı görevini gören perdenin bir kanadını açmıştı. Karım ısrarla onu çağırdı. Belki daha sonra, Hofsanna uyuyunca. İskuhi çoktan kaybolmuştu. Gabriel, papazın karısının kendisi böyle anlatılmaz acılar çekerken, genç görümcesinin onun acısına bağlanmamasına tahammül edemediğini hissediyordu. Şölen esnasında da insanlar bu vaftiz töreninin sıkıcı etkisinden kurtulamamışlardı. Gabriel, Juliet'in konuk masasının yanına uzun bir masayla sıralar koydurmuştu. Toplumsal olarak çok duyarlı bu sınıf için çift muamele demek olan bu durum, bir sürü hırslı insanın keyfini kaçırmıştı. Konuk masasında deyim yerindeyse soylular yer almıştı. Plebler ise büyük kaba tahtanın etrafında kendi kendileriyle yetineceklerdi. Elbette saçmalıktı bu. Ayrım doğru değildi. Zira şık masada sadece Terhaykaz'ın Bagratyan çifti, Papaz Thomasian, Eczacı Krikor, Gonzegü, Maris değil, aynı zamanda Sarkis Kilikyan'da küstahça oturmaktaydı. Gabriel, perişan asker kaçağını törene davet ederek ödüllendirmiş ve hatta yanına oturtmuştu. Oysa Madame Kebusyan gayretli çabalarına rağmen ileri gelenler arasında yer bulamamış, şimdi 70 bile olsa kocasının mukayese edilemez serveti nedeniyle kat kat üstün olduğu öteki muhtar karılarıyla oturmak zorunda kalmıştı. Meslektaşı Şatakya'nın tersine öğretmen Oskanyan da onur masasında yer kapma şerefine nail olamamış, bunun üzerine silahını alıp köşede oturan Juliet'in ayakları dibine yere çökmüştü. Ciddi sertlikle hayran olduğu Fransız kadına bakıyordu. Adeta su içermiş gibi kadından ayrılamayan gözleri şunu ister gibiydi. Sonunda büyük eylemlerimi, sorun ki küçümseyici bir tevazuyla onları hiç önemsemediğimi gösterebileyim. Fakat bu isteği hiç gerçekleşmeyecekti. Tersine Oskanyan bugün gayretli ev sahibi rolünü oynayan Juliet'e yer açmak için durmadan yerinden kalkmak zorunda kalıyordu. Kadın 5 dakikada bir büyük masayı dolaşıyor, içkilerin yeniden doldurulup doldurulmadığına bakıyor, bölük börçük Ermenicesini kazıyarak konuklarla konuşuyor, muhtar karılarına tatlı bisküvi ve çikolata getiriyordu. Hiç kimse bu yabancıyı bugüne kadar böyle iyi, evet neredeyse alçak gönüllü görmemişti. Sanki Juliet tükenmez cana yakınlığıyla kendisini anlamalarını rica etmek ister gibiydi. Terhaykaz'ın bakışları yarı kapalı göz kapaklarının altından kadını şaşkınlıkla izliyordu. Ama bu değişime en fazla sevinecek olan Gabriel Bagratyan farkında bile değildi. Bütün ilgisini yanında oturan Sarkis Kilikyan'a vermişti. Sık sık Christopher ya da Missak'a el edip Kilikyan'ın kabının doldurulmasını istiyordu. Önündeki bardağı öteye itmiş, içkisini matarasından içmekteydi Kilikyan. Dik kafalılık mıydı bu? Yoksa ebediyen izlenen birinin güvensizliği mi? Gabriel bilmiyordu. Kilik yağın içine girmekte ne kadar başarısız olursa o kadar coşkuyla yeniden denemekteydi. Akik gözlü, sıkıntılı, kuru kafa kendi kendine derin düşüncelere dalmış, dünyanın en tekeceli yanıtlarını veriyordu. Gabriel bir zamanlar sayesinde Kilikyan'ı yola getirdiği zaferi unutturmak ihtiyacını hissetmekteydi. Rus'un kişiliğinde çok özel bir şey olduğundan emindi. Belki de zenginlik içinde yaşamış bazı insanlar gibi insani acıyı insani değerle karıştırmıştı. Asker kaçağının aşağılandığı günden bu yana iyi davranışları ve 14 Ağustos'ta komuta becerisine sahip üstünlüğü Gabriel'in haklı olduğunu gösteriyordu. Rus'un karşısında içini dolduran duygular son derece karmaşıktı. Sarkis Kilikya'nın kişiliğinde belli bir eğitim almış, Etchmiadzin'de 3 yıl papazlık eğitimi, proleter olmayan ve alışılmış Asyalılara benzemeyen bir adam görüyordu. Bu adama aynı zamanda yüzündeki ifadeyi böylesine dehşetli biçimde eriten, genç yaşlara bakışlarını öldüren korkunç bir kadere sahipti. Bu kaderin inatçılığıyla karşılaştırıldığında Ermenilerin ortak acısı bile gölgelenmekteydi. Fakat adam kaderin üstesinden gelmiş, en azından kaderi aşabilmişti. Bu Gabriel'e Sarkis'in olağanüstü kişiliği için kanıt oluşturuyor, onu saygı duymaya zorluyordu. Fakat bu onaylayıcı duyguların karşısına aynı şekilde güçlü, korkutucu ve itici duygular çıkmaktaydı. Hiç kuşkusuz Kilikyan çoğu kez ağır suçlu birinin görüntüsü ve karakterine sahipti. Yaşadıklarını her zaman hak etmemiş gibi görünüyor, tersine bunlar karakterine uygunmuş gibi duruyordu. Onu suçlu haline getiren hapishane miydi, yoksa doğuştan suçluluğu mu? Politik dolayım da hapishaneye götürmüştü onu, tam olarak bilmek mümkün değildi. Öte yandan Sarkis Kilikyan'ın sosyalist ya da anarşist bir devrimci tipiyle de en ufak bir ilişkisi yoktu. İdealler ya da genel amaçlar hiçbir şey anlatmıyordu Kilikyan'a. Bazı kadınlar dış görünüşü nedeniyle şeytan olduğunu düşünseler de bütünüyle kötü biri değildi. Fakat Kilikya'nın bütünüyle kötü biri olmaması her an her cinayeti soğukkanlılıkla işlemeyeceği anlamına gelmiyordu elbette. Hiçbir biçimde ifade edilmemesi, hiçbir şeyle hiç kimseyle bağlantılı olmaması, akıl almaz bir tarafsızlığın sıfır noktasında yaşaması Kilikya'nın gizliydi. Damlacık halkı arasında Kilikyan eczacı Krikor'un yanı sıra en asosyal varlıktı. Rus, Gabriel'i kendine çekerek derin biçimde bunaltıyordu. Fakat karışık duygular bir tür sevgide buluşmuştu. Bazı erkekler sokak orospularını kurtarmak zorunda olduklarını düşünürler. Ahlakçı Bagratyan da asker kaçağını insanlaştırmak istiyordu. En azından bunu istediğine kendisi inanmaktaydı. Askeri önderin Damlacık'ta yaptığı kaba hatalardan biri, eskiden olduğu gibi yaklaşamayacağı bir mesafeyi koruyarak katı denetim altında bulunduracağına Rus'un gönlünü kazanmaya kalkışmasıydı. Asker kaçağıyla konuşurken çekinginlik hissetmesi huzursuzlaştırıyordu Gabriel'i. Ses tonunu ayarlayamamıştı yine. Karşısındakinin geçit vermez duyarsızlığı onu güvensizleştiriyordu. Susan'ın karşısında konuşan herkes gibi dezavantajlı durumdaydı. Sükunetin karşısında hareketin, ölümün karşısında yaşamın dezavantajlı, daha doğru söylendiğinde yarışmacı bir konumda bulundukları gibi. ''Beni yanıltmadığın için çok memnunum Sarkis Kilikyan. Ayın 14'ündeki başarıyı en başta sana borçluyuz. Kurduğun makineler mükemmel bir fikirdi. Öğrenim dönemindeki derslerini hatırlaman ne iyi oldu. Romalıların kuşatma teknikleri değil mi?''
''Hiç haberim yok. Bildiğim bir şey değil.'' diye sırıttı Sarkis.
''Askerler dağı güneyden çıkmayı bir daha göze alamazlarsa bu senin başarın olacak Kilikyan.'' Bu övgü Rus'un üzerinde hoş olmamakla birlikte hafif bir etki yapmıştı. Donuk gözleri Gabriel'in üzerinde gezindi.
Çok daha iyi yapılabilirdi.
Gabriel Sarkis Kilikyan'ın satın alınamaz reddedişini hissediyordu. Aynı zamanda bu tür bir reddedişi karşılayamayan kendi güçsüzlüğüne kızmaktaydı.
Bakü'nün sondaj kulelerinde bir mühendis gibi deneyimler biriktirmişsindir mutlaka.
Rus alaycı tavrıyla matarasını gözden geçiriyordu.
Ustabaşı bile değildim. Sıradan bir yardımcı işçiydim ben.
Gabriel sigaraları Rus'a doğru itti. Seninle ilgili planlarımı anlatmak için çağırdım seni buraya Sarkis Kilikyan. Umarım önümüzdeki birkaç günü sakin geçiririz. Ama er ya da geç daha öncekilerin çocuk oyuncağı sayılacağı bir saldırı gelecek. Bu savaşta sana çok önemli bir görev vermek istiyorum dostum. Matarayı son damlasına kadar boşaltan Sarkis Kilikyan sertçe masaya bıraktı.
''Bu senin sorunun, senin işin. Komutan sensin.''
Pleplerin oturduğu uzun masada bu arada gürültülü bir hareketlilik yaşanmaktaydı. Alkol alışkanlığını yitirmiş insanlar çabucak sarhoş olmuşlardı. Juliet'in emriyle üçüncü şarap testisi de açılmıştı. Tartışan iki taraf vardı, iyimserlerle kötümserler. Titreyen güçlü bıyıklarıyla Arslan Nurhan Çavuş sıranın üzerine çıkmış, gözlerinin kırmızı damarlı beyazlarını göstererek kısılmış başçavuş sesiyle bağırıyordu. Düşmanın artık saldırmayacağını umduklarını söyleyenler korkak ve hainlerdi. O, Nurhan yeni bir saldırıyı sabırsızlıkla bekliyordu. Yarın olacağına bugün olsundu. Aksi halde Damlacık'ta yaşam kim bilir nasıl olurdu. Sadece açlık çekmek ve çamura batmak. Böyle bir yaşam kesinlikle istemezdi o. Yaşamdan zevk almıyordu artık. 50 yaşındaydı. Bu kadar yeterdi. Onun gibi düşünmeyenlerin hepsi aptal birer şeytandı. Ne var ki bu aptal şeytanlardan bazıları Nurhan'ın çılgınlığına karşı sertçe tartışmaya başladılar. Düşüncelerine tam egemen olamayan yaşlı inşaat ustası öfkeden kıpkırmızı kesilmişti. Nurhan'ın kafir olduğunu söylüyordu bağırarak. Burada torununun vaftizi kutlanıyordu, böyle konuşmalara izin veremezdi. Büyük baba olarak Hazreti İsa'ya torunu henüz her an yok edilebilecek acınası bir kurtçuk olsa da günün birinde aşağıda yoğun olukta ya da bir başka yerde güzel ve barışçıl günler yaşasın diye dua ediyordu. Hazreti İsa kanlı bir onbaşının isteğine göre hareket etmeyecek, kendi istediğini yapacaktı elbette. Fakat kendisi Osmanlı'nın çok kısa süre içinde akıllarını başlarına toplayacaklarına inanıyordu. Böylece Muhtar Kebusyan için anahtar sözcük atılmıştı ortaya. O da sendeleyerek sıranın üzerine çıktı. Kel kafasını sallayarak büyük bir keyifle hem herkese bakıyor hem kimseye bakmıyordu. Görüşmeler yapılmalı diye fısıldadı gizemli bir kurnazlıkla. 12 yıldan bu yana yoğun oluk muhtarıyım. Osmanlı ile görüşüyorum, kaymakam ve müdürle. Kaymakam bana her zaman saygı göstermiştir. Cemaatin bedel parasını her zaman tam zamanında yatırmışımdır. Onun makamına götürüldüm çünkü kaymakam ve mutasarrıf ve vali ve vezir ve sultan hepsi benim Thomas Kebusyan olduğumu bilirler. Onlarla ben görüşürsem bana bir şey olmaz çünkü ben çok vergi ödüyorum. Oysa sizler az vergi ödüyorsunuz. Kendinizi benimle karşılaştıramazsınız. Daha az vergi ödeyenler öteki köylerin onurları kırılmış muhtarları Kebusyan'ı kürsüsünden aşağı indirmişlerdi. Nurhan Çavuş bundan böyle işe yaramaz tüketicilere göz yummayacağını, artık herkesin isterse 70 yaşında ya da daha yaşlı olsun onun emrine gireceğini bağırmaktaydı. Gülüşmeler, sarhoş tartışması hoş olmayan biçimler alma tehlikesi gösteriyordu. Bereket versin ki Bagratyan şarap ikramını yasaklamış, sonra gizli bir haber getiren Samuel Avakyan'la birlikte oradan ayrılmıştı. Soyluların masası giderek boşalıyordu. Terhaykazun törende bir saat kadar kalıp gitmişti. Bir müddet sonra da Aram Thomasyan kadınların yanına çadıra çekildi. Uzun masada tartışma giderek saldırganlaşmaya başlayınca Sarkis Kilikyan matarasını alıp o tarafa oturmuş, eğlendiğini hiçbir biçimde ifade etmeden donuk gözleriyle yaşlı dövüş horozlarını izliyordu. Juliet ile Gonzague hala yan yanaydılar. Kadının ayaklarının dibinde ise öğretmen Hrant Oskanyan oturmaktaydı. Boşalan yerlerden birine oturmaya tenezzül etmeyen suskun adam, yılan tarafından ısırılmış gibi tüfeğine yaslanarak aniden ayağa fırladı. Juliet'i birkaç saniye dehşetle seyrettikten sonra arkasını dönüp dimdik oradan uzaklaştı. Oskanyan az içmişti. Buna rağmen birkaç adım sonra gördüğüne inandığı şeyin şarabın etkisi olduğunu düşündü. Sarışın ve beyaz tanrıçanın dizini, nereden geldiğini kimsenin bilmediği maceracı birinin dizine tutkuyla bastırması tamamen imkansızdı ve böyle bir şey düşünülemezdi. Bu kuşku duyulmayacak düşünceye rağmen Oskanyan, sunak meydanını geçerken yüreğine bir şey battığını hissediyordu hala. Aniden huzursuzlaşan Juliet ise ayağa kalkarak, ne zamandır affedilmez biçimde ihmal ettiği Hofsannah Thomasyan'ı ziyaret etmek üzere veda etti. Son olarak eczacı Krikor'la Gonzague Maris karşılıklı oturuyorlardı masada. Gonzague eski ev sahibini gizlemediği korkulu bir dikkatle izlemekteydi. Eczacı birkaç hafta içinde inanılmaz biçimde değişmişti. Orta boylu adaleli adam zayıf ufak tefek bir cüceye dönüşmüştü. Sulanmış beyni sap gibi ince boynun üzerinde durmadan sallanmaktaydı. Omuzlar yukarı kalkmış ve öne eğilmiş, parmak eklemleri büyük boğum ve şişliklerle biçimsizleşmişti. Eğer derisinin aldığı gri kahverengi ton bir yana bırakılırsa, yüzündeki mandarin maskesi tamamen değişmemişti henüz. Yüz ifadesinin üstün kayıtsız spektrumuna yeni bir ışık hattı eklenmişti. Öteki dünyaya ait kurnaz bir gülümseme.
Krikor çay bardağına koyduğu şarabını gayretle içmekteydi. Bu arada hasta eli öyle titriyordu ki her defasında şarabın damlamasına yol açıyordu. ''Bu kadar çok içmemelisiniz eczacı Krikor'' diye uyardı Maris. Krikor son zamanlarda tuhaf biçimde büyümüş gibi görünen ağır kafasını salladı. ''Artık hiçbir şey yemiyorum ama içmek düşünsel bir hizmettir. İranlı filozof Ferhat el-Katip söyler bunu. Kendinize dikkat etmeli, yatmalısınız.'' ''Kendimi ancak şimdi çok iyi hissetmeye başladım.'' dedi hasta adam. ''Sadece kendisi için yankılanmayan bir paradoksla.''